Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dille hicab ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden, bayramın huzur ve bereketinin evlerimize dolduğu bu güzel günde Fıkıh Saati programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, bayram sevincini hep birlikte yaşadığımız bu mübarek günlerde kurban ibadetimizi yerine getirirken akıllara takılan pek çok fıkhi mesele oluyor. Bugün de zihnimizdeki bu soru işaretlerini gidermek üzere çok kıymetli daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Bayramınız mübarek olsun.
Hoş bulduk, sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak daha mutlu, daha güzel günlerde yeni bayramlara eriştirir. Tüm ümmet olarak, hatta dünya insanları olarak tabii huzura ihtiyacımız var. Sıkıntılar var Cenab-ı Hak'tan. Tabii niyaz ediyoruz bu sıkıntıları def etmesini. Mazlumların ahı arşı deldi. Cenab-ı Hak onların kabul etmesini diliyoruz. Zalimleri de kahretmesini artık bekliyoruz.
Eyvallah hocam, amin. Bugün hocamızla Kurban Bayramı'na özel çok önemli başlıkları konuşacağız. Dilerseniz hocam vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım diyorum.
Buyurun.
Hocam, Kurban Bayramı'nın kaçıncı günleri kesilebilir?
Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bazı ibadetler bazı zamanlarla kayıtlı. Yani bazı ibadetler de zamana bağlı değil. Mesela zekat her gün, senenin her gününde verilebilir. Ama oruç öyle değil. Ramazan, farz olan oruç Ramazan'da tutulur. Ramazan'ın dışında eğer kaza değilse tutulan oruç Ramazan orucu olmaz. Kurban, hac ibadetimiz belirli günlerde yapılır işte. Kurban da belirli günlerde yapılan bir ibadettir. Bu gün olarak Hanefi mezhebine göre birinci bayram günü, yani bu geçti o birinci bayram gün sabahtan başladı. Ve üçüncü bayram gün güneş batana kadar gün olarak kesilebilir. Ancak bir de şunu hatırlatmak lazım. Tabii gerçi geçmiş oldu, o birinci gün geçti ama şuna da dikkat edilmeliydi. Eğer dikkat edilmediyse kurbanın tekrarlanması gerekebilir. O da nedir? Bayram namazı kılınan yerlerde kurban bayram namazı kılındıktan sonra kesilecek. Öncesinde kesilirse iade edilmesi lazım. Böyle bir olay Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanmış. Ashabtan birisi bayram namazından önce kurbanını kesmiş. Sonra içine bir şey düşüyor. Şüphe Peygamber Efendimiz'e danışıyor. O da diyor ki hayır, olmaz. Benim diyor bir tane yetişkin oğlan var. Onun dışında başka bir şeyim yok diyor adam. Peygamber Efendimiz sana mahsus olmak üzere onu kes sana. Yani başkasının o yetişkin oğlağı kurban olarak kesmesi caiz değil. Sana mahsus olmak üzere. Çünkü onun durumu onu gerektiriyormuş fetvayı. Yani bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra, bayram namazı kılındıktan sonra kesim başlar birinci gün. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirle, yani fecr-i sadık dediğimiz sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar. Sonu demin söylediğim gibi Hanefi mezhebine göre üçüncü bayram gün güneş battığı zaman artık kurban kesme günleri bitmiş demektir. Şeyde ise Şafii mezhebinde biraz daha farklı. Dört gündür o Şafii mezhebinde. Dördüncü gün akşama kadar kesilebilir. O da iyi bir ruhsattır, bir genişliktir. Çünkü çeşitli vesilelerle, çeşitli meşgalelerle daha önceki günlerde kurbanını kesemeyen kişiler o gün Şafii mezhebini takliden kesebilirler. Tabii Hanefi mezhebinde durum farklı. Ben Hanefi'ye göre hareket edeceğim diye başka şey yaparım. Sohbet esnasında onları da temas ederiz.
Evet inşallah hocam. Şimdi hocam, satın alınan kurbanlık kesilmeden önce ölürse ne yapmalı diye bir soru gelmiş. Ortak kurbanlığın eti nasıl paylaşılmalı?
Şimdi ayeti. Şöyle, kurban konusunda bir vaka var. Aslında kurban nedir? Hükmü vaciptir. kime vaciptir? Belirli ölçüde zengin olana vaciptir. Hı hı. Fakat bizim Anadolu geleneğimizde herkes kurban kesmek ister. Yani kendisine kurban vacip olmadığı halde kan akıtmak isteyen ister. Kendisinin üç hayvanı varsa birisini keser mesela. Yani bu böyle bir geleneğimiz var. Mecbur değil. Kim mecburdur kurban kesmeye? Zorunlu ihtiyaçları çıktıktan sonra efendim 80.18 gram altın değerinde malı olan kişiye kurban vaciptir. Hangi tür mal olursa olsun. Evet. Ama böyle olmadığı halde kurban kesmek isteyenler de var. Şimdi bu satın aldığı hayvanın ölmesi durumunda, kurban kesilmeden ölmesi durumunda, kurban bayramı günlerinde ölmesi durumunda o kurbanın sahibinin maddi durumuna bakarız. Eğer kendisi şer'an zenginse, yani kurban kesmesi vacip olan türden zenginse, yenisini alır, yenisini keser. Ama eğer fakirse, yani haddi zatında kendisine kurban vacip olmadığı halde şey yapmışsa, kesmişse, kesmek istemiş, satın almışsa ve o ölürse, o zaman şey gerekmez. Yeniden almasını gerekmez.
Gerekmez.
Çünkü fakire vacip değildir o. O satın aldığını kesmek görevidir. Satın aldığı da öldüğüne göre yenisini alıp satması gerekmez. Kesmesi gerekmez. Yani burada ilginç bir durum var. Bu soruyla tam değil ama biraz bağlantılı gibi geliyor. Mesela adam ne yaptı? Kurbanlığı aldı.
Evet.
Ve kurbanlık kayboldu. Sonra ikinci bir kayboldu ya. Hı hı. Yeni bir kurban aldı. O kurban, yeni kurban kesilmeden eskisini buldu. Ne yapacak?
Ne yapacak?
Şimdi burada zenginse birini keser. Çünkü onun vazifesi bir kurban kesmektir. Hı. Ve hangi kurban olursa olsun fark etmez. Ama fakirse ikisini birden keser. Zenginse birini keser. İstediği birini keser ama daha pahalı olanı, daha iyi olanı kesmesi eftaldir tabii. Fakirse İkisini birden keser. Niye?
Niye öyle hocam?
Çünkü fakir kurban kesmek zorunda değildi. Bir hayvanı satın almakla kesmek üzere onu kesmeyi vaat etmiş oldu. Bir bakıma adak gibi oldu o. Dolayısıyla sonra yenisini bulunca aynı o da adak gibi oldu. Yenisini alınca. Eskiyi bulunca iki tane adak. Kurban olmuş oldu. İkisini de kesmesi gerekir.
İkisini de kesmesi.
Bu ilginç bir şey bu. Evet, bakış acısı.
Eyvallah.
Hocam, bir şey hep sormuştum. Kurban eti ortaklar arasında.
Evet hocam. Ortak kurbanlığı nasıl paylaşmamız gerekiyor hakka girmeden?
Şimdi taksim konusu fıkıhta özel bir bölüm. Kitab-ül Kısme diye başlıklar altında incelenir. Yani ortak mallar nasıl bölüşülür? Şimdi malın türüne göre değişebilir bu bölüşme şekli. Biz misli mallar dediğimiz, yani tartıyla alınıp satılan veya ölçekle alınıp satılan mallar birbirleriyle bölüştürülürken ya tartı veya ölçekle bölüştürülmesi lazım. Hı hı. Mesela diyelim ki ikimiz 100 ölçek buğdaya ortağız. Böyle bir yığın var. Onu bölüşeceğiz. Ölçerek bölüşürüz. Veya ne bileyim işte tartıyla alıp satılan mallar var ortak. Hı hı. O bölüşülürken tartıyla bölüşülür. Et de tartıyla alıp satılan bir maldır. Ve ortaklar ortak malı bölüşürken bir bakıma kendi hisselerini ayırmış. Aldığı kısımda kendi hisselerini almış. Ve bir bakıma da karşı tarafın mallarını satın almış demek. Hı hı. Mesela ikimiz ortağız. Et kurban kesiyoruz. Bölüşeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Ben yarısını aldım ya. Benim aldığım yarısının çeyreği senindi. Diğer çeyreği benimdi. Ben ne yaptım? Senin çeyreğini senin elindeki paydaki benim çeyreğime karşı vermiş oldum. Şimdi %50 senin, %50 benim.
Evet.
Benim aldığım %50'nin %25'i senindi. Senin aldığın %50'nin %25'i de benimdi. Ne yaptık şimdi biz? Bu %25'leri takas ettik. Yani satış, alım satım yaptık. Ve bu alım satımlarda aynı cins malların satılması halinde, takas edilmesi halinde peşin olması lazım ve eşit olması lazım. Hem peşin olacak hem eşit olacak. Ve bu peşinlik, eşitlik de, peşinlik zaten belli. Eşitlik de ancak tartıyla mümkündür. Dolayısıyla kurban ortakları o eti bölüşürken tartarak bölüşmeliler. Hmm. Göz kararı değil. Ama şöyle bir de sıkıntı var. Diyelim kantar bulamıyor insanlar. Tartarak terazi bulamıyorlar. Her yerde bu olmaz ya. Peki nasıl bunlar bölüşecekler? O zaman şöyle bir fukaha alimlerimiz bir çıkar yol bulmuşlar. Şimdi hayvanda et var. Etin dışında başka?
Kemiktir, deridir.
Sakatat dediğimiz.
Sakatat vardır.
Kelle, paça, karaciğer, akciğer, böbrek, dalak bunlar var.
Evet.
Ya şimdi ne yapıyorlar? Göz kararıyla diyelim kaç ortak? Beş ortak. Beş öbek et ayırdılar. Ve bu sakatatlardan her birini birerine şey yapıyorlar, koyuyorlar üzerine. Mesela birisinin üzerine böbreğin birisini, ötekine bir başka diğerini, ciğeri bir başkasına koyuyor. Karaciğeri, bir başkasına kelleyi koyarak kura çekiyorlar. Bu caiz oluyor. Çünkü burada satılan, değiştirilen mallar arasında aynı cinsten olanlar, aynı cinsten olmayanlar var.
Evet.
Bu işi caiz durumuna getiriyor.
Eyvallah hocam. Şeyde karşılık...
Ama şu olmamalı yani. Ortaklardan birisinin gözü kalmamalı. Yani bu önemlidir. Şimdi Allah için kesilen bir ibadet, yapılan bir ibadettir bu. İhlas ister, samimiyet ister.
Evet.
Hani Hazreti Adem'in oğulları Habil ile Kabil Allah'a kurban takdim ettiler. Ve Allah bunlardan birisini kabul etti, diğerini kabul etmedi. Ve o kabul et, kurbanını kabul etmeyen kişi Kabil, seni öldüreceğim dedi. Buna karşılık Habil de dedi ki, Allah ancak muttakilerin ibadetini kabul eder. Yani kurbanda takva, ihlas şart ve bunun için de gönül kalmamalı, göz kalmamalı. Ve mümkün mertebe insanlar gözü tok olarak düşünmeli. Bunu bir et alma, et satma değil de bir ibadet olarak telakki etmeli. Ve gönül huzuruyla bölüşmeli. Ama nefis var, insandır bu. Dolayısıyla da mümkün mertebe hem etin işte yerli bölgelerini, yerlerini hem miktarını eşit olarak bölüşmeye çalışmalı.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam bayram günleri geceleri kurban kesilebilir mi diye bir soru gelmiş.
Kesilebilir. Şimdi bizim kaynaklarımızda bu mekruh olarak zikredilir. Geceleri kurban kesmek. Bu biraz dini olmaktan ziyade çevre şartlarından dolayıdır. Şimdi biliyorsunuz hayvan kesme bıçakla yapılan bir şey.
Evet.
Dolayısıyla insanın gözünün görmesi lazım. Usulüne göre kesmesi lazım. Ya karanlık, gece karanlık olur. O karanlıkta usulüne uygun kesilmeyebilir.
Hayvan veya, eziyet edilebilir gibisinden.
Eziyet edilebilir. Veya kesen kendisini yararlayabilir. Bundan dolayı mekruh.
Kabul edilmiş.
Kabul edilmiş. Ama günümüzde tabii bu şeyler, elektrikler, projektörler gündüz gibi aydınlatıyor. Ve buna ihtiyaç da oluyor bazı. Mesela diyelim ki çok miktarda kurban kesen kurumlar var. Mesela Haç'ta bu en belirgin şekilde var. Şeyde Haç kurbanında işte İslam Bankası'na yatırılıyor hacca gidenler o kurban paralarını ve bu paralarla kurbanlar alınıp orada kesiliyor Mekke'de, Ezbahane'de. Ve tırlarla Afrika'ya ve yoksul ellere gönderiliyormuş o kesilen hayvanların etleri. Tabii burada yüz binlerce, belki milyon üzerinde kurban kesiliyor. Ya bunu 24 saat hesap usulüyle vardiyeli olarak çalışarak kasaplar kesiyor. Tabii ışıklar, ya buna caiz değil diyemezsiniz.
Evet.
Mecburdur. Yani ülkemizde de bu durumda olanlar var mı bilmiyorum ama tabii asıl olan gündüz gözüyle yapmak ama duruma göre, ihtiyaca göre gecelerde kesilebilir.
Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi hocam bir adam farz edelim bir kurbanlık aldı kurban bayramında kesmek için. Lakin kurban bayramında bir işi çıktı, uzağa gitmesi gerekti, il dışına çıktı veya kesemedi kurbanını. Kesecek kimsesi de yoktu. O kurbanlık ne olacak? Sonrasında kesebilir mi, kesemez mi?
Şimdi kurban kesme günlerini söyledik. Yani Hanefi mezhebinde kurban bayramının birinci günüyle üçüncü gün akşam arası. Safi de dördüncü bayram güne kadar sürer bu. Bu günler içerisinde kesilmeyen hayvan artık kurban olmaktan çıkmıştır. Hı. Peki bu adam ne yapacak? Satın aldı. Kesmedi veya kesemedi.
Veya kestiremedi.
Veya o kestirmede diyelim ki kesemedi. Hı. Şey yapalım. Eğer bir mazereti yoksa, efendim buna rağmen kesmemişse günaha girer.
Hı.
Önce onu söyleyelim. Yani işin öbür dünyayla ilgili yönü. Mazereti yokken ihmal etmiş, kesmemiş veya önemsememiş.
Hmm.
Bu günaha girer. Ama eğer mazeretinden dolayı kesmemişse, kesememişse, senin söylediğin şartla, o zaman günaha girmez. Ama eğer o hayvan canlı olarak, hani kesemedi ya,
evet,
satın almıştı, canlı olarak fakire verilir o sadaka olarak. Artık o, veyahut da eğer keserse de etini fakire verir, kendisi yiyemez. O çünkü Allah'a ait olmuş olur o kurbanlık, o hayvan.
Hı hı.
Ve dolayısıyla da Allah'ın diyelim ki fakirlerine Allah'a vermiş gibi haşa. Sanki fakirlere, fukaraya sadaka olarak verilir.
Eyvallah.
Ama bu bayram günlerinden sonra kesilirse o kurban olmaz. Demin söylediğim gibi sadaka olarak verir.
Eyvallah. Hocam şimdi satın aldıktan sonra kurbanlık hayvanda bir kusur çıktı. Bu kusur ortaya çıkması halinde ne yapılması gerekir?
Şimdi kurban kesmeye bağlı olan kusurlar var hayvanda. Bunlar tabii detaylı olarak tek tek sayılır bizim kitaplarımızda. Ama bunların ortak noktası şu. O hayvanın değerini, albenisini düşüren şeyler. Bunlar ne olur mesela? Gözü kör biri veya ikisi de kör. Veya dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş. Veya kulakları kesilmiş yarıdan fazlası. Veya boynuzu kırılmış. Veya efendim memelerinin başları kesilmiş. Veya kurban kesileceği yere kadar yürüyemeyecek derecede zayıf. Bunlar kurban olmaz. Bunlar niye? Bunlar çünkü o kurbanlığın değerini düşüren şeylerdir. Şimdi bu tip şeyler, kusurlar satın alırken nasıl ki kurban olmaya uygun değilse, satın aldıktan sonra böyle bir durum meydana gelirse o da kurban olmaya uygun değildir. Dolayısıyla eğer bunun sahibi zenginse yenisini alması lazım. Fakirse onu keser. Çünkü demin de söyledik, fakire kurban vacip olmadığı için o fakirinki adak gibi, bir etlik gibi olur. Fakir onu keser. Ama şu vardır, günümüzde mesela bir problem olarak karşımıza çıkar, özellikle Avrupa'da. Koyunların kuyrukları yok. Şimdi normalde koyunun kuyruğunun yarıdan fazlası yoksa veya tamamı yoksa o kurban olmaz. Ama bu hayvanların kuyruğu yok. Ne yapmışlar? Daha doğduktan sonra o hayvan daha semiz olsun, daha etli olsun diye onun şeyi, yağı kuyruğa gitmesin diye boğarlarmış. İp ile boğarlarmış
kuyruğunu
ve orada koparmış. Buna cevaz veriliyor. Bu kesilebilir deniliyor. Zaten genelde Avrupa'da özellikle bizim vatandaşlarımızın eğer büyükbaş kesmeyeceklerse bulabilecekleri hayvanlar bunlar. Tabii bizim ülkemizde bu pek yaygın değil bildiğim kadarıyla.
Değil hocam.
Değil. Şimdi bir de şu var, kulağı dilik, yani kesik değil de dilik, yani kesik olması yanlamasına, kulağın kesilmesi, hayvanın dilik olması da
diklemesine
yarık, bu mani değil. Veya doğuştan boynuzu olmayanlar mani değil.
Anladım hocam. Şimdi hocam peki kurbanı kestikten sonra bir herhangi bir namaz kılmak gerekir mi?
Şimdi böyle bir namaz yok. Yani kurban namazı diye bir namaz yok. Ama ben mesela kendi ailemizden, anamdan, babamdan biliyorum. Onlar kurban kestiklerinde namaz kılarlardı. İki rekat. Yani bu farz, vacip ve bildiğim kadarıyla sünnet bir namaz değil. Ama insanlar herhalde şu, ben tahminen söylüyorum bunu, bir yere kaynağa dayanarak değil. Kurban kesme nimetine nail oldular ya.
Bir şükür edasıyla
aslında. Allah'a şükür olarak iki rekat namaz kılıyorlar. bunun farz, vacip bir namaz olduğuna inanmamak kaydıyla. Allah'a şükür için ya, o namaz kılınabilir.
Ya.
Ama bu namazı kılmam lazım mutlaka. Bu benim görevim düşüncesi olmaması lazım. Çünkü öyle bir düşünceye kapılırsa, o zaman Allah'ın emretmediği, peygamberin söylemediği bir ibadeti ihtas etmiş olduk. O da bidattir. O da caiz olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam, kurbanın veya eti yenen hayvanların yenmesi haram olan organları var mıdır?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tayyibatı helal kıldı, habisatı haram kıldı anlamında ayet var. Ne demek tayyibat, habisat? Habisat iğrenç şeyler. Yani insan tabının iğrendiği, hoşlanmadığı şeyler. Tayyibat da zıttı, temiz olanlar. Yani şimdi bir hayvanın, insan tabının çirkin gördüğü neleri var? Onlar yenmez. Bu nedir bu? Mesela cinsel organı. Kanı içilmez. Sonra yumurtaları mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Yenilmez. Erkek hayvanın yumurtaları. Öt. Öt. Yani safra kesesi. Sonra idrar torbası. Bunlar yenilmez.
Midesinde sıkıntı var mıdır
hayır,
hocam?
İşkembe gibi. İşkembe yenilebilir. Onda bir sıkıntı yok.
Eyvallah hocam.
Kanı içilmez.
Kanını içmesinler hocam.
Zaten içmezler.
İçmesinler, vampir değiller.
Valla bu insan oğlundan ben korkmaya başladım.
Gerçi doğru hocam.
Ne yaptıklarını. Allah, şimdi eskiden de vardıydı, bizim haberimiz mi yoktu? Yoksa eskiden olmayan bir sürü gaddarlık, zalimlik, canavarlıklar yeniden mi ihtas oldu da ona biz haberimiz var? Bilemiyorum ama yani insanlığını, mesela bu şeydeki bu İsrail'in yaptığı zalimliklere bakın. Yani insanlığından utanıyor insan onları okuyunca. Eskiden böyle bir şey var idiyse bile onu biz göremiyorduk, bilemiyorduk.
Onlar insan değil hocam. Allah kahru perişan eylesin. Hocam şimdi bir kimse tek başına kesmek niyetiyle aldığı büyükbaş hayvanı daha sonra bir başka kişiyle de ortak etse ve o kurbanı birlikte kesseler caiz olur mu?
Şimdi satın alırken eğer kendi başına kesmeye niyet etmemişse, bunu ben kendim keseceğim, kendim için keseceğim diye tek böyle niyet etmemişse ve varlıklıysa ortak edebilir. Bu ister satın aldığı bir hayvan olsun, ister kendisinin ahırından yetiştirdiği bir hayvan olsun, yedide birini satabilir. Yani satabilir. Ama fakirse eğer ve kendisi kesmek üzere bir büyükbaş hayvan satın almışsa ona başkasını ortak edemez. Niye? Çünkü fakir için o artık vacip olmuş olur, adaktır. Onun tamamı kendisine ait olur. Ama zengin için öyle değil. Fakat şu önemli, bunu uygun bulmayan alimler de var. Mesela bazı alimlere göre satması mekruhtur. Yani kendisinin kendisi kesmek üzere satın aldığı bir mala başkasını ortak etmesi mekruhtur. Ama ortak ederse ve keserlerse de o hayvan kurban olarak kesilmiş olur. Ama sattığının bedelini, sattı ya bir pay, onun bedelini fakire sadaka olarak vermesi lazımdır diyen alimler var. O açıdan bu ihtilaftan, bu şüpheden arınmak, korunmak için ne yapılmalı? Vaktiyle düşünülmeli, taşınılmalı. Efendim, ona göre hisseler, hissedarlar tespit edilmeli. Daha iyisi bu. Ama olmamış, 6 kişi diyelim, bir kurban almışlar. Bir 7. kişi geliyor, diyor ki yahu beni de alın aranıza. alıyorlar. Evet. Deminki söylediğim şekilde bu hükümler geçerli olur. Ama her bir ortağın payının o hayvanın 1/7'inden aşağı olmaması lazım. Mesela işte diyelim ki 6 kişi kesmişler. 7. kişiyi alıyorlar. Ona diyorlar ki kardeşim bu hayvanın 6.5'u bizim. İşte %50, işte 6.5 değil, geriye kalanı senin derse bu olmaz. Çünkü 1/7'den aşağı ermiştim.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi kurban kesene ücret olarak kurban eti veya derisi verilebilir.
Hayır. Şimdi kurban bir hayvan satın alındıktan sonra o Allah'a ait olur. Dolayısıyla o maldan istifade caiz değildir. Hatta şu vardır. Diyelim ki sütlü hayvan almış, süt veren, sütü olan bir hayvan almış. Kesinceye kadar onun sütünden kendisi yararlanmaz. Ne yapar? Onu fakirlere verir. Veyahut da tüyünü kırpamaz. Onu hayvanı almış, bir küçükbaş hayvan diyelim, kurban kesmek üzere. Onun tüyünü kırpamaz. Niye? Çünkü o Allah'a ait olmuş olur. Şimdi kestikten sonra da aynı şekildedir. Dolayısıyla o hayvanın etinden derisini veya başka bir organını kasap ücreti olarak veremez. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'ye bu vekaletle kurban kestirmiş, evet, ve onların derilerini şey yapma, satma diye veya kasap ücreti olarak verme diye talimat.
Tembihlemiş. Şey olacak. Hocam şimdi son soruma geçiyorum. Önemli bir soru. Teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri şu an başladı. Bayramın kaçıncı günü, hangi vakitte sonlanacak?
Şimdi malum Arefe gün sabah namazında başladık.
Evet.
Her farzda, farz namaz kılındıktan sonra, günde beş defa farz kılındıktan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diye tekbir getirilir. Bu vaciptir. Ne zamana kadar sürer bu? Dördüncü bayram günü ikindisine kadar.
Dördüncü bayram günü ikindi namazına vaktine kadar.
Kadar. Ha, bu birinci bayram günü ikindiye kadar diyenler de var İslam alimlerinden. Ama ağırlıklı görüş dördüncü bayram günü ikindi namazının ne kadar, ikindiye kadar devam eder. Bunlar vaciptir. İhmal etmemek lazım.
Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim şimdiden tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.